Kutsal İsyan 1, sayfa 270, 18. ayrım. Ali Fuat Paşa bu yüzden kol ordusunu teşkil eden 1. 11. ve 24. tümenlerin kumandan ve eratına çok minnettar kalmış ve onlara can ve gönülden teşekkür etmişti. 7. ordu gerek İngilizlere gerekse İzzet Paşa hükümetinin emirlerine boş vererek işini bitirmeden bulunduğu yerlerden ayrılmamak yiğitliğini göstermiş, böylece de Kilikya'nın işgalini bir ay geciktirmişti. İşin en önemli yanı şuydu, Kilikya 7. Ordu birliklerince boşaltılmadan önce Mustafa Kemal ile Ali Fuat Paşa'nın Adana'da Yıldırım Orduları Grup Karargahı'nda verilmiş kararlara göre mukavemete hazırlanmış ve o bölgede milli teşkilat tohumları serpilmişti. Mustafa Kemal Ali Fuat Paşa'ya ilk milli mukavemet teşkilatı Kilikya'da kurulacaktır Fuat demişti. Bu da az zamanda yerine gelmişti. 20. Kolordu Konya Ereğlisi'ne, oradan da Ankara'ya çekilirken birçok seçkin subaylarını direnme yuvalarının çekirdeğine yerleştirmiş ve orada bırakmıştı. Ankara Anadolu'nun göbeğinde stratejik bir şehirdi. Bu yüzden İngilizler burasını kuşku ile karşıladıkları bir Türk paşasına ve birliğine kaptırmak istemiyorlardı. Ali Fuat Paşa'nın bütün isteği buranın gerek İstanbul hükümetinden gerekse İngilizlerden önce tutulup bir köprü başı haline getirilmesiydi. 20. Kolordu'nun Ankara'ya gitmesine engel olmaya çalışan İngilizler bu işi ancak bir ay geciktirebilmişlerdi. Tren ulaştırmasını ellerine geçiren İngilizler asker yüklenecek yer vagon başına 66 lira istiyorlardı. 20. Kolordu'nun tam takır kasası ile de elbette bu işin içinden çıkılamazdı. Sonra işin tuhafı, İngilizlerin böyle bir para istemeye de hakları yoktu. Kolordu bu parayı bulup veremeyince kıtalarını karadan yürütecek, bu yüzden de Ankara'ya varıncaya dek çok zaman geçecek. Bu arada İngilizler Kolordu'dan önce bu stratejik şehre yerleşmek olanağını sağlayacaktı. Gerçekten de paşanın birlikleri yaya olarak yola çıkmış, çok zaman kaybetmiş. Bu arada İngilizler ele ele vererek Ankara valisi şüpheli namı altında birçok işe yarar yurtseveri şehirden sürgün etmişti. Bunların bir bölüğü de tutulup hapse atılmıştı. İngilizler ivedi olarak hemen bir İngiliz muhipleri cemiyeti şubesi açmışlar. İtilaf ve hürriyetçi Ankaralıları bu cemiyetin kanatları altında birleştirmeye çalışmışlardı. İngilizler daha önce Cebeci'de bulundukları bir askeri birliklerini de yeni bir birlikle kuvvetlendirmişlerdi. Ne var ki Ali Fuat Paşa'nın kol ordusu Ereğli'de birkaç gün daha çokça kalmakla önemli bir işi daha başarmak için fırsat bulmuştu. Bu arada Kilikya ve civarındaki bölgede tohumu atılmış direnme yuvalarının silah ve cephane verilmiş ve bunlar daha çok kuvvetlendirilmişlerdi. Yarbay Mahmut Bey kumandasındaki 24. tümen karadan yürüyüşe geçmiş, Ereğli, Aksaray, Kırşehir üzerinden Ankara'ya varmıştı. Ali Fuat Paşa Ankara'ya geç yetişmenin ufak tefek kötülüklerini görmüyor değildi. Damat Ferit'in valisi İtilaf ve Hürriyetçiler ve vatansızlığın habis çekirdeği İngiliz Muhipler Cemiyeti bu zıpçıktı paşayı ve onun askerlerine karşı güvensiz ve kuşkulu gözlerle bakıyorlardı. 20. Kolordu gelmeden önce yapılan tutuklamalarda hep İtilafçı Ankaralıların parmağı olduğu anlaşılıyordu. Sürgünden dönen Ermeni ve Rumlar memleketin gerçek sahibi haline gelmişlerdi. İngiliz birliğinin ve İngiliz kontrol subaylarının yardımı ile bir de tehcir mahkemesi kurulmuştu. Vali bu kontrol subaylarının emrinde çalışıyor gibiydi. Şundan ki ona her dediklerini yaptırıyorlardı. Şehirde İngiliz altını sayesinde korkunç bir espiyon şebekesi kurmuşlardı. Ankara hükümet konağı sanki onların 40 yıllık evleri haline gelmişti. Ankara halkı bunların şerrinden yılmış ve sinmişti. Onları görünce yüzlerini şeytan görsün deyip uzaktan dolaşıyorlardı. İngiliz askerleri Ankara'nın sarı tozlu yollarında kendi memleketlerindekinden daha serbest dolaşıyorlardı. Bütün bunları daha ilk günden gören Ali Fuat Paşa kimi tedbirler almanın gerektiğini anlamıştı. Ne var ki yaşayış ona her şeyi tam sırasında yapmanın gerekliliğini öğretmişti. Genç paşanın gözüne çarpan en kötü şey halkın moralinin paçavra haline gelmiş olmasıydı. Hemen hepsi artık hiçbir dayanağı kalmamış, zavallı, çekingen, umutsuz birer insandı. Herkes yalnız kendi canını ve en yakınlarının durumunu kurtarmaya çalışıyordu. Artık hükümet denen nesneden kendilerine bir hayır gelmeyeceğini, onun kendilerini korumaktan aciz olduğuna inanıyor gibiydiler. Bu yüzden genç paşa yapılacak ilk iş olarak bu paçavra haline gelen morali düzeltmeyi, güçlendirmeyi ve artırmaya ele almayı düşündü. Halkın kuvve-i maneviyesi yükselmedikçe bu memlekette herhangi bir iş yapmayı düşünmek hayaldi. Genç paşa 24. tümeni Sarı Kışla'ya yerleştirdi. Etlik sırtlarına da çadırlar kurdurdu ve askerin çoğunu bu çadırlara aktardı. Ankara'nın ilkbaharı bütün güzelliğiyle gelmişti. Şehrin kararmış köhne evlerinden ötesi yemyeşildi ve yeşillikler yer yer sapsarı çiçek adalarıyla süslenmişti. Ankara'yı çevreleyen dağlar erguvani bir yağlı boya tonuyla güneş altında titriyor ve bunların eteklerinden aşağı doğru zengin bir bozkır yeşilliği başlıyor ve bu şehrin hemen burnunun ucuna dek hafif bataklıklar, otlaklar ve çayırlıklar halinde sokuluyordu. Çadırlar şehirden bakılınca ak külahlar gibi bu tatlı yeşillik içinde pek iyi seçiliyordu. Genç paşa propagandanın ve reklamın en etkili silahlardan biri olduğunu çok iyi biliyordu. İngilizleri sindirici ve halkın kuvve-i maneviyesini yükseltici bir mizansen hazırlamıştı. Kolordunun bandosunu askerlerinin önüne katarak sarı kışladan çıkmış ve yolun her iki yanına sıralanan halkın şaşkın ve sevimli bakışları arasından şehre ayak basmıştı. Hükümet konağının yanındaki kumandanlık dairesine zaferle dönen bir kumandan gibi girmişti. Şehirde taze bir heyecan uyandıran bu asker gösterisi, Türklerin moralini yükseltirken İngilizler ve onların yanı başında yer almış olanları küplere bindirmişti. Ali Fuat Paşa bu taze olayların izlenimlerini bir daha yaşıyor ve tam karşısındaki duvarda Sultan Reşat'ın piri faniye benzeyen bembeyaz saçına, sakalına bakıyor. Şimdi toprak altında dinlenen bu zavallı adamcağızın hala duvarda ve onun yepyeni düşünceleri yanında ne aradığını düşünüyordu. Vücudundan sabahtan beri hafif gerinmeler gelip geçiyordu. Hemen masanın gözünden küçük bir şişe çıkardı, içinden aldığı kinini dilinin üzerine koydu ve bir yudum suyla onu aşağı indirdi. İstanbul'da Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'in kızıyla yeni evlenmiş olan kardeşi Yüzbaşı Ali Bey'i Mustafa Kemal'le kendi arasında kurye olarak kullanmak istiyordu. Hemen kardeşine bir mektup yazıp onu yanına çağıracaktı. Burada geçecek önemli olayları mektupla bildirmek hiç doğru değildi. Kardeşi bu iş için biçilmiş kaftandı. Zaten işler biraz daha ilerlesin, babası İsmail Fazıl Paşa da Ankara'ya gelmek istiyordu. Fakat şimdi ortada fol yok, yumurta yokken onun kalkıp Ankara'ya gelmesi hiç de doğru değildi. Anadolu'da başlayacak olan milli hareketin ilk militanı olmak duygusu kalbini tanımlanmaz bir haz ve sevinçle dolduruyordu. Mustafa Kemal'in bir havarisinden, bir apotrosundan başka bir şey değildi. Buraya gelmişse ve dünyaya kafa tutmaya hazırlanıyorsa bunu emreden Mustafa Kemal'den başkası değildi. Ali Fuat Paşa işte böyle biraz sıtmasıyla, biraz olmuş ve olacak işlerin hesabıyla uğraşırken yaveri Üsteğmen İdris kapıyı vurarak içeri girdi. ''Bir İngiliz zabiti sizi görmek istiyor efendim.'' ''Buyur et gelsin.'' İdris Bey dışarı çıkar çıkmaz ince uzun boylu sarışın ve çoğu İngiliz gibi mavi gözlü bir İngiliz yüzbaşısı serbest bir yürüyüşle odaya girdi ve masaya doğru ilerledi. Ali Fuat Paşa büyük bir nezaket ve konukseverlik duygusuyla ayağa kalktı. Elini sıktı ve onu karşısındaki bir koltuğa buyur etti. Kontrol subayının yüzünden düşen bin parça oluyordu. Paşanın yüzüne bakmamaya çalışarak gitti. Onun gösterdiği koltuğa oturmayarak masaya daha yakın bir koltuğa oturdu ve hemen büyük bir sertlikle ayak ayak üstüne attı. İhtilalci paşa yüzüne korkunç bir şamar yemişçesine irkildi ve sarsıldı. İngiliz subayı ayak ayak üstüne atar atmaz da Fransızca konuşmaya başladı. Genç paşa Fransız lisesinden mezun olduğundan iyi Fransızca bilir ve bu dili iyi de konuşabilirdi. Böyle olduğu halde İngiliz subayına daha çok kızmıştı. Subay Türkçe bildiği halde mahsus Fransızca konuşuyordu. Kolordunuzun eratından Alman palaska tokaları kullanıldığını gördüm. Bu Alman askerlerine ait tokaları nereden buldunuz? Sonra bu hususta şimdiye dek neden bana bilgi vermediniz? Genç paşa hemen La Fontaine'in kurt kuzu masalını andı. Kafasının tası büsbütün atmıştı. Hemen bütün palaskaların kendisine teslim edilmesini isteyen bu acemi çaylağa güzel bir ders vermenin sırası gelmişti. Yüzbaşının küstahça sorularına hiçbir karşılık vermedi. Yalnız iri mavi gözlerini ağartarak onu küçümsemeyle süzdü. Dudağının kenarında meydana gelen ince bir çizgi yüzbaşıya bir oyun oynamaya düşündüğünü gösteriyordu. Paşa öfkesini belli etmemek için bütün gücünü kullanıyordu. Yüzbaşı karşısında dut yemiş bülbül gibi susan bu genç Türk paşasına üst üste sorular sorup duruyordu. Karşısında korkudan dili tutulduğunu sandığı paşaya artık tecavüz edercesine soru sormaya başlamıştı. En sonra öfkelenerek ayağa fırladı, sağ elini yumruk yaparak masanın üzerine indirdi ve Türkçe olarak ''Neden cevap vermiyorsunuz?'' diye sordu. Paşa selamsız sabahsız söze başlayan ve kendisini gerçekten bir sömürgede sanan yüzbaşıya ''Rütbeniz nedir?'' diye sordu. İngiliz yüzbaşısı, öyleyse sizden yüksek rütbede bulunan bir Türk paşasının karşısında olduğunuzu asla unutmayınız ve ona göre konuşunuz. Yüzbaşı şaşırmıştı. Bir İngiliz subayının karşısında ne biçim konuşuyordu bu Türk paşası? Yumruğunu şiddetle masaya indirdi. Paşanın kinin şişesi, su bardağı, sürahisi masanın üzerinde bir kez ses çıkararak dans ettiler. Yüzü öfkeden istakoz gibi kızaran yüzbaşının mavi gözleri ateş saçıyordu. Bu paşa delirmiş miydi? Kanlı zafer sofrasının dumanları henüz üzerinde buram buram tüten bir İngiliz yüzbaşısına böyle davranmak için paşa yürekliği nereden buluyordu? Ne diyorsunuz, ne diyorsunuz diye kükredi. İngiliz arslanının bu öfkesi sahte değildi. Paşa durgun sesiyle ne dediğimi ve ne demek istediğimi şimdi anlarsınız diyerek zile bastı. Kapı açıldı ve içeri iki Türk aslanı girdi. Paşa bu iri yarı iki askere, oğlum alın bunu, merkez kumandanlığına götürün, bir hafta müddetle kendisine talim ve terbiye öğretsinler, dedi. İki asker yüzbaşıyı kapar gibi alıp götürdüler. Paşanın sıtması geçmişti, şimdi kendini sapasağlam buluyordu. Kalktı, pencereden baktı, uzun boylu İngiliz yüzbaşısı iki Türk askerinin ortasında kuzu kuzu talime gidiyordu. İngiliz kontrol subayının yakalanıp merkez kumandanlığına eğitim için alıkonulması vilayetteki Türk komutanlarını bayağı kaygılandırmıştı. Şimdi ne yapacaklardı? Mutlaka İngilizler hepsine ya 40 satırı ya da 40 katırı beğenin diyeceklerdi. Başka türlüsü olamazdı. Evet, Cebeci'de üstlenen İngiliz kıtaları her an hükümet konağını işgal edebilirlerdi. Ne belalı, ne akılsız, kısa düşünceli, öfkesinin esiri bir adamdı bu Ali Fuat Paşa. Böyle adamları hala Türk askerinin başında bulunduran Osmanlı hükümetinin aklına şaşmamak elde değildi. Vali Muhittin Paşa bu genç ve akılsız paşaya bir ders vermek gerektiğine inanarak kalktı, göbeğini iki yana savurarak ve burnundan körük gibi soluyarak kumandanlık dairesine koştu. Daha kırmızı maroken koltuklardan birine yerleşmeye vakit kalmadan gözlerinin akını belli ederek ''Nedir şu İngiliz yüzbaşısı işi, Paşa Hazretleri? Ya şimdi İngilizler hükümeti işgali kalkışırlarsa ne yaparız?'' diye sordu. Paşa ona yüzünde zorla gizlemeye çalıştığı alayın en ince tonlarını sallamaya hacet görmeyerek şu karşılığı verdi. Merak buyurmayınız Paşa Hazretleri. Cebeci'deki İngiliz kıtaların ne vilayeti ne de şehri işgal cesaretini gösteremeyecektir. Sonra sözüne şunları kattı. Siz şimdilik bu işlere karışmayın. Ben bütün mesuliyeti üzerime alıyorum. Vali kolu kanadı düşmüş, umutsuz, süklüm püklüm daireden çıkıp gitti. Validen sonra Cebeci'deki İngiliz kıtalarının kumandanı geldi. Saygıyla selam vererek paşanın gösterdiği koltuğa oturdu ve olayı bir kez de genç paşanın ağzından dinledi. Genç paşaya hak vermemek elinde değildi. Paşanın haklı olduğunu kabul etmesi bile Türkleri iyi tanıdığından daha tatlı konuşmanın ve davranmanın gerekli olduğunu anlamasındandı. Paşa Hazretleri dedi, kontrol subayının benimle resmi bir ilişiği yoktur. O doğrudan doğruya İstanbul'daki işgal kumandanlığından emir almaktadır. Fakat bununla beraber onun serbest bırakılması için emir buyurursanız şahsen memnun olurum. Genç paşa nazik İngiliz kumandanının aracılığını kabul ederek yüzbaşıyı serbest bırakmaya karar verdi. Cezaevindeki yüzbaşıya şöyle bir haber yolladı. Şimdi isterlerse teşrif etsinler, daha iyi konuşabiliriz. Kontrol subayı biraz sonra geldi. Paşa gülümseyerek nezaketle ona kırmızı maroken koltuklardan birini gösterdi. İngiliz subayı gitti, paşanın gösterdiği koltuğa oturdu ve mersi dedi. Ali Fuat Paşa bundan sonra onunla daha birçok kez konuşup görüştü. Yalnız dostça İstanbul'daki işgal kumandanlığına göndereceği raporu paşa ile birlikte yazıyorlardı. Elbette bundan sonra kontrol subayının Ankara'da yaptığı ticaret işlerine göz yummak da genç paşanın görevleri arasına girmişti. Gün ışığı yolcuları. İyi bitirmek iyi başlamaktan daha üstündür. Ovidus. 1919 yılının 11 Nisan Cuma günüydü. Aşağıdaki sokak kapısının zili şiddetle çaldı. Koridorda gezen emir eri koşarak ihtiyatla kapıyı açtı ve kendisine sık sık emredildiği gibi gelen kimseye kim olduğunu sordu. Gerçi merdivenlerin üzerinde duran orta boylu tombulca paşa elbisesi giymiş bir adamdı. Yanında da genç bir subay bulunuyordu. Bu da yavere benziyordu. Ne var ki kim olduğunu adam akıllı öğrenmedikçe emir eri onu içeri almazdı. Bu paşa şimdiye dek bu eve hiç gelmemişti. Kim geldi diyeyim paşam? Burası Mustafa Kemal Paşa'nın evi değil mi? Evet, onun evi. Öyleyse Kazım Karabekir Paşa gelmiş, sizi görmek istiyor dersin, o tanır beni. Buyurun yukarı salona paşam, ben haber vereyim. Zilin sesini yukarıdan işitmiş olan ve emir erinin de birisiyle sanki çekişir gibi olduğunu anlayan yaver Cevat Abbas Bey, tabancasını yoklayarak ve merdivenleri koşarak inmeye başlamıştı. Emir eri hemen Cevat Abbas Bey'e geleni tanıştırarak geride kaldı. Kazım Karabekir Paşa efendim. Cevat Abbas Bey paşayı tanıyordu. Hemen önüne düşerek onu yukarı çıkardı ve konuk salonuna götürdü. Efendim, paşa hazretleri hasta da bir kendisini göreyim. Kazım Karabekir Paşa elleri arkasında pencereden caddeyi seyrederken yaver içeri girdi. Buyurunuz paşa hazretleri dedi. Kendisi sizi yatak odasında kabul etmek zorunda olduğundan özür diliyor. Mustafa Kemal açılan kapının çerçevelerini dolduran orta boylu, geniş omuzlu, geniş göğüslü, büyük yüzlü, kanlı canlı sağlam yapılı Karabekir Paşa'ya merakla ve gülümseyerek baktı. Kendisi gibi 30'la 40 arasında bulunan bu paşa, paşa giyineği içinde tıknaz ve tombulca görünüyordu. Onun gelişini çokça merak etmemişti şundan ki ona böyle paşalar, nazırlar, kurmaylar, öğretmenler ve gazeteciler ya da kaşarlanmış politikacılar her gün geliyor, ondan fikir danışıyor, akıl ve umut alıyorlar. Sonra bütün kararlılıklarını, umutsuzluk tortularını, katran gibi sıkıntılarını onun ruhuna boşaltıp gidiyorlardı. Kazım Karabekir Paşa da elbette bunlardan biriydi. O da karanlıklarını bu berrak suya döküp biraz sonra gidecekti. Böyle olduğu halde Mustafa Kemal bütün bu gelenlerden hoşlanıyordu. Kendisinden bir destek aramaya gelen bütün bu insanlar onu her gün biraz daha yeni idealist görevin merkezine doğru sürüklüyordu. Mustafa Kemal böylece kendisinden büyük işler beklenen büyük davayı çözümleyecek bir adam olmanın yolu üzerinde olduğunu anlıyordu. Kazım Karabekir Mustafa Kemal gibi kırpık bıyıklı yüzünden içten bir gülümseme olarak odanın sağ köşesindeki karyolada oturan zayıf, sarışın genç adama baktı. Sırtına deve tüyü rengi bir maşlah almış, sağ elinde sigarası, sol elinde 33'lü Erzurum kehribarından tesbihiyle bağdaş kurmuş oturuyordu. Bir kulağı ve başının bir yanı beyaz sargılar içindeydi. O kapıda görününce Mustafa Kemal doğrulur gibi davrandıysa da ziyaretçi eliyle onu durdurmak ister gibi yaparak "Aman paşam kalkmayınız geçmiş olsun" dedi ve Mustafa Kemal'in gösterdiği başucundaki komodinin solunda bulunan koltuğa yerleşti. Mustafa Kemal dikkatle baktı. Kazım Karabekir'in gerçekten gürbüz bir gövdesi, kanlı canlı ve enerji dolu bir yüzü, mutlu ve iradeli bakışları vardı. Ufak tefek hal hatır sorma başlangıcından sonra Kazım Karabekir şöylece esas ziyaretin nedenine geldi. Paşa Hazretleri, ben Şark'taki ismi Kolordu'ya tahvil olunan 9. ordunun başına geçiyorum. Bu ordunun bir kolordusu benim mütarekeden evvel kumanda ettiğimdir. Diğer kolordu fırkaları da vakit vakit emrimde bulunmuştur. Şark'ın Ermenilerden istirdadında bulunmaklığım dolayısıyla ordu kadar halkın da pek büyük emniyetine ve muhabbetine mazharım. Vaziyetimizin vehametini İstanbul'dan durdurmak imkansızdır. Burada ancak itilafın arzularını tatbikten başka bir şey yapılamaz. Halbuki Şark'ta milli bir hükümetin esasını hazırlamak ve ordunun kuvvetini de muhafaza ederek vahim sulh şartları karşısında milli istiklalimizi kurtarmak için mücadeleye girişmek mümkündür. İtilaf devletlerinin Anadolu istilasına kalkışacaklarını ümit etmiyorum. Çünkü istila maksatları olsa ellerindeki büyük kuvvetlerin gerek Dicle ve gerekse Fırat boylarından ve her tarafı kuvvetsiz sahillerimizden muzafferane yürüyüşlerine ne mani vardı. Bence devletler muharebenin fazla devamına muktedir değillerdir. Gerek milletler ve gerek ordular artık yorgun bir halde istirahate geçmişlerdir. Şarka kuvvet sevkine kendi hakları manidir. Terhisler dolayısıyla Şark'taki orduları zayıflamıştır. Avrupa gazetelerindeki münakaşalar da bunu gösteriyor. İngiltere'den Şark'a gönderilmek istenilen bir kıta itaat etmeyerek dağıldığını Paris gazetelerinde okudum. Bence mesele Ermeni ve Ruslarla boğuşmaktan ibaret kalacaktır. Şark'a Ermeni ordusunu teslimi silaha mecbur ettikten sonra Garp'taki Yunan ordusu teşebbüslerine göğüs gerebiliriz. Ümidimin hilafına itilaf devletlerinin de işe karışmaları cihetine gelince bu fikir bizi İstiklal Harbi'ne girmekten men etmemelidir. Bu vazife milletten daha çok ziyade biz kumandanlara düşüyor. Çünkü henüz Anadolu'da müdafaa kudretine havi olduklarımız vardır. Silahımız, cephanemiz bitmiş değildir. Son fişeğini atmadan teslim olan bir kale kumandanı nasıl vatan haini adlanılırsa biz de ona benziyoruz. Çünkü Anadolu bir kale, biz de onun kumandanlarıyız. Henüz ikmali namus etmiş sayılmayız. İşte bu düşüncelerle ben Şark'a gitmek için aylarca uğraştım. İngilizlerin Şark'tan ordu kumandanı Şevki Paşa'nın kaldırılmasını istemeleri bu fırsatı verdi. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir'i dikkatle dinliyor, kendi yakın arkadaşlarıyla verdiği kararlarla bunlar arasında tam bir ideal yakınlığı buluyor ve itiraz edilecek, tenkit edilecek yanlarını aklının, sezgisinin ve her şeyden önce zengin tecrübelerinin mehenk taşına vuruyordu. Kazım Karabekir'in soy bir yurtsever olduğunu görüyordu. Ondan söylediklerine bütünüyle inanan bir insan hali vardı. İman dolu sesinin yankıları hiç de fena çınlamıyordu. Bu sözler zaten istim üzerinde olan Mustafa Kemal'i büsbütün kamçılıyordu. Arada bir ayrıntı vardı. O hiç de Kazım Karabekir gibi mevzi çalışmalarla yetinecek kafada bir adam değildi. İnsan muazzam bir bomba gibi patladı mıydı, bütün Türkiye sınırlarını aşan uyarıcı bir tehdit edici bir yankı yapmalıydı. Karabekir'in bu başlangıç konuşmasından hemen onun çapı üzerinde bir kanıya varmıştı. Buna kurşun karşısındaki paşanın tam bugünün istediği savaş adamı olduğunu da anlamakta gecikmedi. Hemen kafasından planını yaptı. Anadolu'nun tam göbeğinde 20. kolordunun başında Ali Fuat Paşa, Anadolu'nun bütün doğusunu kapsayan bölgede Kazım Karabekir Paşa'nın kolordusu vardı. Sac ayağının iki ayağı kurulmuştu. Sac ayağının bir ayağını da kendisi kurar ve sonra bunun üzerinde istiklal ve hürriyet kazanını kaynatmaya başlarlardı. Evlatlık vasfiyenin getirdiği kahveleri içiyorlardı. Mustafa Kemal sırası gelince karşı durulmaz bir mantıkla konuşmasını bildiği gibi dinlenmesini de çok iyi bilirdi. O çok iyi bir dinleyiciydi. Kumanda vermeden önce dinlemenin gerekliliğini biliyordu. Aylardır dinliyordu. Padişah'tan tutun da evindeki emir erine varıncaya dek herkesi dinliyor ve bu korkunç dönemin iliklerine işlemeye çalışıyordu. Kazım Karabekir ona nutuk çeker gibi bütün düşüncelerini söylerken de merakla, hatta saygıyla dinliyordu. Kazım Karabekir onu görmeye gelirken padişahın da yüzüne karşı överek söylediği gibi onun İstanbul'dan adeta ikinci Fatih olduğunu, İngiliz ordusunu Çanakkale'den onun kaçırdığını bilerek geliyordu. Bilmediği bir şey vardı, o da Mustafa Kemal'in ilerisi için harıl harıl hazırlanışıydı. Onun kulağına giden salt Mustafa Kemal'in İzzet Paşa'dan ve Vahidettin'den Harbiye Nazırlığı'nı isteyişiydi. Ne var ki üzerine alacağı Harbiye Nazırlığı otoritesine dayanarak da onun ne yapmayı düşündüğü adam akıllı bilinemezdi. 18. ayrımın sonu, sayfa 282.